Arkadaşlar merhaba.
Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün Metin Özkaya hocamla birlikteyiz. Bugün çok güzel konulara bakacağız. En önemlisi Şamlı Yuhanna'nın hayatına bakacağız. Şamlı Yuhanna kimdi? İlk Müslümanlarla Hristiyanlığı paylaşmış çünkü Şam işgal edilmişti. Onun hikayesine bakacağız. Sonrasında da sizden gelen en çok gelen sorulara bakacağız. Birincisi lütuf. Neden lütuf var? Lütufun etkisi nedir? Hristiyanlıkta günahından kurtulmak o kadar kolay mı? Bir de İsa Mesih'in çarmıhtaki o son sözü, son haykırışı diyelim bir nevi, o cümlenin önlemine ve anlamına bakacağız birlikte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Özgür.
Güzel. Dedik ki fazla zaman kaybetmeyelim, tekrar bir araya gelelim ve oldu. Sadece bir hafta geçti. Ondan sonra tekrar bir aradayız. Bugün çok güzel bir konuya bakacağız ama isterseniz insanlar bizi dinlerken böyle ya... İşi profesyonel olarak yapan insanlar değiliz. Bu işi severek yapıyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz. Gönüllü olarak yapıyoruz. İnsanlar istemez bizi tanımak istiyor. Biraz seni tanıyalım. Ben de kendimden bahsederim o sırada ama ailenden biraz bahsedebilir misin? Tanıklığını daha önce vermiştim bir podcastimizde. Nerelisin? Ailen ne durumda? Ne yapıyorsunuz? Kaç kişisiniz? Bunu açıklarsan ben de ondan sonra bana pas atarsın. Ben de devam ederim.
İsmim Metin Özkaya. Sakaryalıyım aslen. Ama 2000 yılından beri Antalya'da yaşıyorum. Burada evlendim. 3 çocuğum var. 1 oğlum, 2 kızım var. Ne yapıyorum? Yıllarca kilise içerisinde hem diyakonluk hem pastörlük hizmeti yaptım. Şimdilerde biraz böyle bir dinlenmeye çekildim. Ama dinlenmek de yapabildiğimiz bir şey değil aslında. Yani içimizdeki bir önceki podcast'te de dediğim gibi hani Rabbin sevgisi bizi paylaşmaya, daha çok onunla ilgili her şeyi anlatmaya teşvik ediyor, yönlendiriyor ve hani o yüzden buradayım.
Hı hı. Biz de geldiğin için mutluyuz elbette. Sakaryalısın dedin, yani oradan Antalya'ya taşındın. Burada hayatın çoğu burada mı geçti? Sakarya'da mı, nasıl bir bölüm
ya
oldu?
Ya aslında yani ben 18 yaşındayken Sakarya'dan çıktım ve Adana Osmaniye'de üniversite okumaya gittim. O yüzden memleketini biliyorum. Hem güzel şeylerini biliyorum.
Bilmeyen yok hocam. Bilmeyen
yok. Lezzetli lezzetlerini biliyorum. Orada güzel bir zaman geçirdim. Antalya iş sebebiyeti ile gelmiştim. Ama ondan sonra kaldım burada. Yani ondan sonra da gitmek istemedim. Atatürk'ün sözü son derece doğrudur. Antalya gerçekten dünyanın en güzel şehridir.
Evet, çok güzel. Ağustos ve Temmuz ayında sorguluyorsun bu inancı biraz. Yani Atatürk ne zaman geldi? Onu merak ediyorum. Nisan'da mıydı?
Yani
ilkbahar... Ekim'de miydi emin değilim ama.
İlkbahar ve sonbahar zamanları olsa yeridir. Ağustos ayında bence Antalya dünyadan kopup güneşe daha çok yaklaşıyor. Biz ayrı bir gezegen olma şeyine
evet,
gidiyoruz.
Adana'yla birlikte.
Tabii. El ele tutuşup güneşe doğru.
İnanılmaz bir sıcaklık var elbette. Ben ne zaman taşındım? 4 yıl oldu. Ben yeniyim Antalya'ya. Yani İstanbul'da yaşadım bir 7 yıl öncesinde. Aslen Adanalıyım. Herkes, çoğu insanın bildiği gibi devamlı taş atıyorum insanlara o konu hakkında. Özgür'e ciğer konusunda. Galatasaraylıyım. Bunu da herkes biliyor kanalda. Evde 3 çocuğum var. 2 oğlan 1 kız. Senden bir çocuk fark. Sen de 2 kız.
Doğru. Ben de 2 kız.
Ben de 2 oğlandan sonra prensesi bulduk ve yarışmadan çekildik. Ben de artık kilisede sen oradayken ben diyakon oldum bir nevi. Kilisede medya tarafına bakıyorum daha çok ama şimdi Konya Atı Kilisesi'ndeyim. Sen dinlenirken ben bir yedek oyuncu gibi oyuna dahil oldum. Rab dilerse birlikte daha çok çok hizmet edeceğiz Konya Atı Kilisesi'nde, Antalya İncil Kiliselerinde. Böyle bir geçmişimiz var. Eğer sorularınız varsa geçmişimiz hakkında, neden Galatasaraylı olduğum hakkında yorumlarda sorabilirsiniz. Ama bugün konumuz bu abicim. Şamlı bir abiden bahsedeceğiz. Şamlı Yuhanna.
Evet.
Şamlı Yuhanna nasıl biri? Çok az değinilen biri. Özellikle Batı tarafında bir eğitim aldıysanız, bir daha Amerika ya da Batı Avrupa tarafında Hristiyanlık bakış açınız oradan geliştiyse, Şamlı Yuhanna ne kadar övülse de o kadar bahsedilmez, durumundan bahsedilmez, ne zaman yaşadı. Çok az insan bence ismini duysa bile bilmez. Yani desen ki ne zaman yaşadı bu adam. Belki çok önceleri olarak düşünebilir. Senin de okuduğun dokümanlarda birlikte çalıştık bu konuyu. Kendisi son kilise babası olarak, Ortodoks kilisinde son kilise aynen babası öyle olarak adlandırılır. Ve çok özel bir yanı da var. İslam'la birleşen bir hikayesi var. Bunu biraz açıklar mısın? Çocukluğu, geçmişi hakkında nasıl bir insandı?
Şamlı Yuhanna özellikle Emevilerin döneminde, yani milattan sonra 675-676 yıllarında dünyaya geliyor ve babası özellikle Şam'da bir Hristiyan ama aynı zamanda anlıyoruz ki güvenilir birisi ve Emevi Sarayı'nda maliyeden sorumlu işlerde görevli bir Hristiyan ve oğlunu da yetiştirmeyi seven birisi. Özellikle oğluna o dönemin dillerini öğrenmesi için keşiş getirtiyor özellikle ve onunla eğitiyor ve daha sonra babası yaşlanınca Şamlı Yuhanna babasından o işi devralıyor ve sarayda maliye işlerine bir Hristiyan Hristiyan olarak o bakmaya devam ediyor. Hı hı. Dönemin sıra dışı karakterlerinden bir tanesi açıkçası biraz önce dediğin gibi kilise babalarının sonuncusu bir dönem bitiriyor. Ama batıda birçok kişiye özellikle onun ilahiyata bakışı ilham veriyor. Özellikle Thomas Aquinas batıda çok bilinen birisi ama Şamlı Yuhanna için de açıkçası aslında Thomas'tan önceki Thomas denir. Yani çünkü sistematik ilahiyat bakış açısı var Şamlı Yuhanna'nın. Bizim bugün Hristiyanlıkta sistematik ilahiyat dediğimiz şeyi sorgulamacı ilahiyat, soru sormacı ilahiyat. Özellikle bunun aslında kilise babaları arasında birincisi sayılır. Babaların sonuncusu ama sistematik ilahiyatın babası.
Evet, Thomas Aquinas, onun da Aristoteles'in argümanlarının üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. Ama onu çok öncesinde, yaklaşık bir 400 yıl önce, 300-400 yıl öncesinde Şamlı Yuhanna yapıyor aynısını.
Aynen öyle.
Bir nevi o yolu açıyor. Thomas Aquinas için Katolik Kilisesi'nde doktor, kilise doktorlarından derler. Aynı unvanı Şamlı Yuhanna'ya da veriyorlar.
Aynen öyle. Yani bir ilahiyat doktoru olarak tarif edilir. Tabii döneminde birçok zorluklar görmüş ama bulunduğu coğrafya gereği aslında Şamlı Yuhanna bir köprü görevi görür. Yani Hristiyanlık İslamiyet arasında. Çünkü bulunduğu coğrafya gereği İslamiyet'i de çok iyi biliyor ve büyüdüğü aile gereği, aldığı eğitim gereği Hristiyanlığı da çok iyi biliyor ve ki Emevi Sarayı'nda maliyeden sorumlu bir kişi olarak onu gördüğümüz zaman otomatikman aklımıza şu geliyor. Demek ki yani bu mali işleri emanet edebildikleri güvenilir bir kişidir. Evet. Babası da evet. Aynı şekilde. Güvenilir değilsen seni o pozisyonda kimse tutmaz. Ama demek ki sen sözünün eri birisisin, yaptığın işin hakkını veren birisisin. O pozisyondasın.
Kesinlikle. Dediğimiz gibi İslam yayılırken savaşlar aracılığıyla geldiler, Şam'ı ele geçirdiler. Geçirdikleri şehirde azınlıklar aslında Müslümanlar. Şey değiller yani bir anda şehir Müslüman olmuyor. Hristiyan çoğunluk var ve böyle bir eğitim almış. Arapça biliyor, Grekçe biliyor, Aramice bildiği varsayılıyor kiliseden dolayı. Böyle bir yetkin birini böyle bir göreve veriyorlar. Fakat Şamlı Yuhanna'nın ilginç yanı bence hepimizin belki aklımıza bile gelmez bu kadar argümanlarının sert, İslam'a karşı sunduğu argümanlar gerçekten çok ciddi. Birçoğumuz için sen ben bunu tekrarlasak, biz sunsak bu argümanları bugün çok ciddi etkileri olabilir hayatımıza. Ama Şamlı Yuhanna bunu İslam'ın daha başında daha yani ordular var, güç varken bunu yapabiliyor ve Emeviler buna izin veriyor. Yani Emeviler şey yapmıyor orada. Sen nasıl böyle konuşabilirsin? Bir diyalog var. Bir argüman sunabiliyor, argüman duyuyor, ona cevap veriyor.
Aslında Şamlı Yuhanna için bahsedilen en önemli unsurlardan bir tanesi köprü dedik ya. Dinler arası diyalog olayının da aslında yegane figürlerinden bir tanesi. Çok önemli figürlerindendir. Yani dinler arası diyalog bu yüzyılda başlamadı. Dinler arası diyalog ta o yüzyılda aslında başladı ve Şamlı Yuhanna bunu ilk başlatanlardan bir tanesi. Ve bu arada yani argümanları da öyle hani havada kalan argümanlar değil. Sonuçta İslamiyet'i biliyor, Kur'an'ı biliyor, İncil'i biliyor, Hristiyanlığı biliyor, ilahiyatı biliyor. Özellikle babası Şamlı Yuhanna'nın eğitimine çok özenmiş. Örnek bir baba. Ve baba da aslen Süryani. O bilgiye rastlıyoruz. Yani şimdi bu bilgiler 675 yılının bilgileri. Hani birçoğunu biz artık gerçekten bunu derinlemesine araştırmış araştırmacıların kitaplarından öğreniyoruz. Yani bazı şeyler acaba özellikle ki Ortodoks Kilisesi'nin tarihinde yer alıyor. Bazı bilgileri parça parça bile biliyoruz. Ama Şamlı Yuhanna için araştırdığımızda bulduğumuz bilgiler gerçekten döneminin sıra dışı bir karakteri olduğunu gösteriyor.
Kesinlikle. İslam'a bakış açısı gerçekten çok ilginç. Bence ben olsam etmezdim yani böyle bir argüman sunulacağını. Çünkü İslam'a başka bir din gibi bakmıyor Şamlı Yuhanna. İslam'la yüzleştiğinde, ona sorular geldiğinde, o cevaplarken ya da o soru sorarken İslam'a bakış açısı sizler Müslümanlar bir nevi Hristiyanlığın bir altında bir sapkın bir öğreti olarak görüyor Müslümanın İslam'ı. Ya da sapkın olmasa bir alt kolu. Mesela Ariusçular gibi. Tamam kabul etmiyoruz fakat çok benzer fikirlerde görüyor onları. Ariusçuluk gibi, Nestoriler yani, gibi.
Özellikle bunu söylemesinin altında yatan unsur da ne? Çünkü sonuçta Hristiyanlığın içerisinde İncil'de İsa Mesih'in doğumundan ve İsa Mesih'in kimliğinden bahsedilir ve aynı sonuçta ifade Resulullah Allah'ın kelamı ifadesini hani Kur'an'da da görüyor ve buna dayandırarak diyor ki zaten İncil bundan bahsetti. Hani siz de bunu aslında sürdürüyorsunuz ama İsa Mesih'in İncil'de bahsedilen tam kimliğini hani bir Ariusçular gibi eksik ele alıyorsunuz ve buna dayanaraktan Şamlı Yuhanna'nın yarattığı diyalog içerisinde onun için ilk polemik de denir. Hristiyanlık ve İslam arasında. Kesinlikle. Ve bu aslında bunu tartışmaya açıyor. Ve sonra da ilahiyatsal farklılıkları tartışarak devam ediyor.
Şamlı Yuhanna'nın birçok eleştirisi var İslam'a karşı. Fakat birkaç tanesine bakacağız. Dediğimiz gibi bu Şamlı Yuhanna'nın sunduğu argümanlar. İlk olarak Muhammed'in peygamberliğini reddeden biri. Geçtiğimiz hafta cumartesi Ramazan Arkan hocamızla birlikte baktığımızda yine o soruyu yöneltmiştim. Yani neden Muhammed'i kabul etmiyorsunuz? Şamlı Yuhanna ona bir yanıt veriyor. Yanıt nedir hocam? Neden kabul etmedi?
Özellikle Şamlı Yuhanna'ya göre Muhammed Yahudi ve Hristiyan öğretilerini yanlış anlıyor. Ve açıkçası bu yüzden onun aslında peygamberliğini kabul etmiyor. Yani bu Şamlı Yuhanna'nın o dönemde ki ortaya koyduğu düşüncelerden bir tanesi.
Çünkü bildiğimiz gibi Kur'an'ın içindeki metinlerin %60, %70'i bazı kişilere daha göre daha fazla Tevrat, Zebur ve İncil'den, İncil'e çok benziyor. Hatta bazıları bizim kabul etmediğimiz farklı İncil'ler, o sonradan yazılmış Gnostik İncil'lerden alınma metinlerin de olduğunu iddia ediyor Kur'an'da. Elbette bunları bilen Şamlı Yuhanna sunarken yani sizin fikirleriniz uyuşmuyor. Birbirleri çelişkili bir anlamda Tevrat, Zebur ve İncil'le çelişkili ve elbette diğer taraflardan alınmış metinleri de görebiliyor. Çünkü sonuçta o dönemde yaşıyor. O dönemin en eğitilmiş isimlerinden bir tanesi o bölgede. Sonrasında ise Kur'an'ın kökeni hakkında bir eleştirisi var Şamlı Yuhanna'nın.
Yani o noktada Şamlı Yuhanna'nın eleştirileri çoktur. Bulunduğu coğrafyada özellikle Hristiyanlıkla İslamiyet'i karşılaştırıyor ve bunu kitabi anlamda karşılaştırıyor. Yani Hristiyanlığın ilahiyatını, kitaba dayanan ilahiyatıyla İslamiyet'in kitaba dayanan ilahiyatını özellikle kıyaslıyor. Ve bu noktada İsa Mesih'in kimliğine yapılan atıflarla açıkçası zıtlıkları daha fazla dile getiriyor. Ve daha sonra da tabii ki kurtuluş öğretisini özellikle dile getiriyor. Kurtuluş öğretisindeki farklılıkları dile getiriyor. Yani sevaplarla, kurtuluşla, lütufla kurtuluş arasındaki farkı oldukça çok vurguluyor ve bunun üzerine çok fazla söylemi vardır.
Duyduğum en ünlü argümanlarından bir tanesi elbette bu kitabı Türkçe çevirmeye başlayacağız çok yakında. Rab dilerse yıl sonuna yetiştirmeye çalışacağız ama sunduğu argümanlardan bir tanesi mesela Kur'an'ın ve İslam'ın yasasına göre bir şeyi kabul etmek için, olup olmadığını kabul etmek için iki tane tanığa ihtiyaç var diyor. Fakat diyor Kur'an'ın diyor Allah tarafından, Tanrı tarafından verildiğini gösteren iki kişi var mı? Yani bir Muhammed var fakat ikinci kişi nerede? Yani tanık yok, tanık olmayan bir şeyi siz diyor hem bir inanç kabul ediyorsunuz hem bir kitabı kabul ediyorsunuz. Ama elinizde delil yok, elinizde tanık yok. Tanık olmadığı için de diyor kitabınız geçerli değil. Kendi yasanıza uymuyor bu. Uymadığı için ben kendi yasanızı kullanarak ben sizin verdiğiniz Kur'an'ı kabul edemem diyerek bir argüman sunuyor çok ciddi. Dediğim gibi bu argümanı bugün sunsak direkt bir halk içinde bize yapılacakları tahmin edemiyorum ama Emevilerin sarayında yaşayan, orada işini ilerleten bir insan bunu o günlerde bile sunabiliyordu.
Ya şöyle bir şeyi söylemekte çok fayda var. Birincisi Yuhanna agresif bir tartışmacı değil. Yuhanna özellikle Şamlı Yuhanna savlarını ortaya koyarken gerekçelerini de referans noktalarını da çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Yani İslamiyet'e verdiği eleştirileri ortaya koyarken kitabı da bildiğini de gösteriyor. Yani bizim bugün tabirimizle boş beleş konuşmuyor. Bütün düşüncelerini ortaya koyarken bunların referans noktalarıyla ortaya koyuyor ve karşısında da sonuçta kitaplarını bilen insanlar var. Eğer sen neye inandığını biliyorsan, referans noktalarıyla biliyorsan seninle tartışabiliriz. Bu aslında dinler arası diyalogda olması gereken bir şeydir. Yani sırf hemfikir olmadığın bir şeyi dile getirdiğinde bunun sonucunda birileri galeyana gelip sana tabiri caizse istemediğin şeyler yapmamaları gerekir. Aslında tam tersi. Diyalog konuşabilmek demektir. Ben bir düşüncem varsa dile getireceğim ve sen de benim düşüncemi tez antitez mantığıyla hani referans noktası göstererek
çürütmeye çalışacaksın
ve bu açıkçası geliştiren bir şeydir. O yüzden de aslında Şamlı Yuhanna için inanç savunucusu denir. Yani Müslüman coğrafyasındaki ilk Hristiyan inanç savunucusudur. Ama bunu yaparken de agresif ya da boş yere basmayan argümanları kullanmaz. Gerçekten ne konuştuğu hakkında herkes karşısındaki Müslüman da bu adam boş konuşmuyor bilerek konuşuyor der. Orada aslında karşısındaki sonuçta halife. Yani Emevi halifesi var. Emevi halifesinin sarayında maliyeden sorumlu bir insandan bahsediyoruz. Ve bu insan hani kayrılmış bir insan değil. Ki daha sonra göreceğiz. Sonuçta kendisi gibi düşünenler tarafından da iftiralara uğruyor ve bunun sonucunda sıkıntılar yaşıyor. Ama onun karşısında tartıştığı insanlardan bunu görmüyor.
Sunduğu argümanlardan başka bir tanesi de Müslümanların cennete, ölüm sonrası hayata bakış açıları. Onu da baz alaraktan onun cennet bakış açısı diyor ki sizin cennet bakış açınız çok fazla bedensel arzularla ilişkili.
Dünyasal.
Çok dünyasal görüyorum. Yani burada olmayan şeyler orada. Burada bir kısmı olabiliyor bazen ama orada daha fazla olacak. Ve dünyasal limitler içinde bir beklentiniz var diyor cennet için. Bu nedenle onu reddediyor yine.
Yuhanna'nın kendi düşüncesine dayandırdığı şey İncil metinleri olduğu için, İsa Mesih'in sözleri olduğu için ve öteki tarafın cennet denilen yerin ki biz ona göksel Yeruşalim, göksel kent Tanrı'nın egemenliği diyoruz. Orası sadece burada yasak olan şeylerin serbest olduğu bir yer olmaktan çok daha fazlası, algımızın çok daha üstünde. Yani o yüzden sadece evet. gözümüzle görebildiğimiz dünyevi şeylerin burada yasakken orada sadece serbest olduğu ve her şeyin buranın daha serbest versiyonu gibi tarif edilmesi açıkçası Yuhanna için sığ bile kalır. Çünkü doğru. İncil bundan çok daha derin bir öğreti ortaya koyuyor.
Son olarak bir şey daha paylaşalım. Şamlı Yuhanna Ortodoks Kilisesi'nde ve Katolik Kilisesi'nde hala saygı duyularak anılır. Ama nasıl anılır? Elbette bildiğimiz gibi çok mükemmel ilahileri, şiirleri vardır.
Evet.
O ilahileri ve şiirleri hala söylenir. Ortodoks Kiliselerinde yazdığı metinler, özellikle ikonalar hakkında, ikonaları savunuşu herhalde ikona savunması arasında savunan kişilerin arasında en önde gelenlerinden biridir. Ve bunu dediğimiz gibi Hristiyan İmparatorluğu'nun dışında olduğu için özgürce yapabilmiştir. Bu da çok etkileyici. Yine o Müslüman bir nevi kral halifenin altında ikona savunuyor ve başarılı oluyor. Hocam o zaman biraz önce bahsettik bir konusuna değindik de kurtuluş. Hristiyanlıktaki kurtuluş bu lütuf ile kurtulma. Yani bizim çabamızla değil Tanrı'nın sunduğu bir armağan aracılığıyla biz kurtuluşu tadıyoruz. Fakat İslam'da bulunan bu sevap kavramı hatta muhasebe kavramı iki melek var. İyiyi, kötüyü tutuyor. Sonunda bunlar bir tartıda bir nevi hafif böyle bir Mısır ilahiyatına da o çok eski Mısır ilahiyatındaki o şey gibi, tartı gibi ona da bir atıfta bulunuyor ama hangisi ağır basarsa var. Onun dışında bir de Tanrı'nın isteği. O son dakikada senin iyiliklerin ağır bassa bile Tanrı karar verecek. Sen günahın daha fazla olabilir, Tanrı seni cennetine alabilir. İyiliklerin daha fazla olabilir ama Tanrı seni cennetine kabul etmeyebilir. Çünkü sonuçta Tanrı. Böyle bir ne kadar da deizm olmasa da deist bir yaklaşım var. Tanrı o son dakikada açacak sana düşüncelerini, senin hakkındaki isteklerini, arzularını o son dakikada bir gösteriş var ve bilemeyeceksin. Sen ölene kadar, onunla yüzleşene kadar ve onun ağzından artık bir şekilde anlayana kadar senin hakkındaki isteklerini. Böyle bir anlatıma karşı Hristiyanlığın sunduğu lütuf bizi dinleyen, bizi takip eden insanların gözüne çok hafif kalıyor. Hangi anlamda? Sen ne yapıyorsun ki kardeşim? Yani geçtiğimiz podcast'te, senle yaptığımız podcast'te değinmiştik buna ama biraz açık olursak lütufu nasıl tanımlıyorsun? Lütuf derken ne geliyor aklına? Özellikle Müslümanlarla paylaşırken bunu nasıl açıklıyorsun?
Bu aslında biraz önce çok güzel söyledin. Sonuçta İslamiyet'te bir kişi asla kurtulacağını bilemez. Yani son dakika her şey değişebilir. Yani bütün yaşamını sen iyi bir Müslüman olarak sürdürsen dahi. Hristiyanlık içerisinde eski antlaşmadan beri gelen bir şey vardır. Sen iyi işlerle aslında kurtulamazsın. Özellikle Tanrı'nın samimi olmayan, yürekten gelmeyen görev addedilmiş iyi işlerle ilgili eski antlaşmada bir ayet vardır ve peygamber şöyle dile getirir. Tanrı özellikle peygamber aracılığıyla der ki İsrailoğullarına sizin iyi işleriniz benim önümde kirli bir paçavradır. Yani demek ki Tanrı'nın gözünde bereketlenmek için yapılmış o iyi işler aslında Tanrı için hiçbir değeri yoktur. Bu sebeple insan kendi kendisini amellerle kurtaramaz. Hristiyanlığın ortaya koyduğu şey budur. Kurtuluş tamamen Tanrı'nın bir lütfudur. Bu lütuf İsa Mesih'in çarmıhta yaptığı iş aracılığıyla tamamlanır. Ve bu sebeple Efesler 2. bölüm 8. 9. ayetler der ki iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin iyi işlerinizin bir karşılığı değil. Kimse övünmesin diye bu sizin çabanızın bir karşılığı değildir. Bir insanın kurtuluş için övünebileceği hiçbir şey yoktur. Bu tamamen Tanrı'dan karşılıksız verilmiş bir hediyedir. Niçin bunu böyle söylüyoruz? Çünkü Yuhanna 3. bölüm 16. ayet der ki Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı insanların mahvolmasını istemedi. Çünkü Tanrı insanları ta yaratılışta gördüğümüz üzere kendi suretinde yarattı. Ve Tanrı insanları yarattığı, kendi suretinde yarattığı insanları çok seviyor. Ve bu sebeple de aslında onlardan sevap beklentisi içinde değil. Ve bu zaten sevapların onun gözünde de hiçbir değeri olmadığını peygamber aracılığıyla da dile getiriyor. Bu sebeple aslında lütuf anlaşılması gereken bir şeydir. Ama şimdi insan ben yaptım demeyi sever. İçimizdeki benlik, ego, işte gurur kaynağımız. Hayır, ben yaptım, benim eserim diyeceğimiz o şey. Kurtuluş üstüne de bunu biz getirmeye çalışıyoruz. Hayır, Tanrı'nın ben kimseden karşılıksız bir hediye kabul etmem. Tanrı'dan da karşılıksız bir hediye kabul etmiyorum. Oraya gideceksem ben gideceğim. Zaten biz bunun ilk örneğini Babil Kulesi'nde görüyoruz eski antlaşmada. İnsanlar bir kule yapıyorlar ve Tanrı'nın istediği şekilde onun önüne gelmek yerine biz bu kule aracılığıyla Tanrı'nın göksel cennetine çıkacağız. Kendi işlerimizle bunu yapacağız diyor ve Tanrı da aşağı iniyor ve dinlerini karıştırıyor. Babil olayı birazcık da budur. İnsan kendi işleriyle Tanrı'nın cennetine gitmeye çalışır. Ve İsa Mesih de bunu yapıyor. Hepimizin günahlarını kendi üstüne alıyor ve çarmıhta hepimizin yerine ölüyor. Ve kim ki onun İsa Mesih'in çarmıhta yaptığı o işi kabul eder, bu lütuf o kişiye sayılıyor. İşte lütuf da bizim aklımızı zorlayan şey, lütuf asla bizim emeklerimizin karşılığı elde edebileceğimiz bir şey değil. Tamamen bizi seven Tanrı'nın bize, evet çocuğum seni çok seviyorum ve senin mahvolmanı istemiyorum. Seni ben yarattım ve seni ben kurtaracağım.
O lütfu kabul etmek de aslında bir alçak gönüllülük gerektiriyor. Çünkü lütfu kabul etmek demek, ben yani bir nevi o armağana evet demek, ben o armağana kendim sahip olamayacaktım. Yani o sunulan kurtuluşu ben kendi başaramayacaktım kendi çabalarımla. Bunu kabul ediyorum artık. Tanrı'nın sunduğu kurtuluşa evet diyebiliyorum ondan sonra. Ama böyle bir çatışma var içimizde. Ya ben de bir deneyeyim. Hatta bunu Hristiyan olduktan sonra bazen vaazlarımızda da paylaşıyoruz. Hristiyan olduktan sonra tamam Rab sen beni buraya kadar getirdin artık selamet. Şeyinde görüşürüz, en sonunda görüşürüz. Sanki artık bendeymiş o yük. Hayır, beni kurtarıyor ama benle birlikteliği son bulmuyor. Kutsal ruhuyla devamlı birlikte. Asla yalnız değilim o anlamda.
Yani bizi bize bırakmıyor, mayamızı biliyor. Yani. Bizim sonuçta Adem'de içine düştüğümüz günahtan dolayı içimizde bir günahlı öz doğamız olduğunu biliyor. Bir vaizden şöyle bir söz duymuştum. Bu aslında bir analiz gibi, bir yorum gibi ama bu durumla ilgili son derece gerçek. Tanrı seni beni o kadar çok seviyor ki bizim mahvolmamızı istemiyor, bizi karşılıksız bir şekilde kurtarıyor. Ama kurtulduktan sonra gene der ki vaiz, Tanrı seni o kadar çok seviyor ki ona geldiğin halde kalmanı istemiyor, çok daha harika bir şeye dönüşmeni istiyor. Ve bu sebeple de iman ettiğimiz anda kutsal ruhunu içimize döküyor ki biz gene kendimize kalırsak, beni bana bırakırsan ben gene içinden çıktığım çamura dönmek istiyor bir doğaya sahibim. O yüzden de kutsal ruhunu veriyor ki ben o kutsal ruhun yardımıyla, Romalılar 12. bölümde söylenilen söz uyarınca, düşüncelerimin yenilenmesiyle değişiyorum ve bu bir süreçtir. Ve bu süreç içerisinde elbette ki yanlış düşüncelerimle karşılaşıyorum. Ve yanlış düşüncelerimin yerine, ki onun en basit pratik örneğini eskiden bilir misin? Pirinçler paket halinde satın alınırdı ve daha sonra annelerimiz onları bir tepsiye dizerdi ve teker teker pirinci ayıklardı ki biz o ayıklanmamış pirinci yersek kesinlikle diş doktoruna gideceğiz çünkü bir iki dişi kıracağız. İçinden taş çıkabilir. Aynı şekilde Tanrı da düşüncelerimizi pirinç ayıklar gibi ayıklıyor, her bir düşüncemizi ve yanlış düşüncemizi bize gösteriyor ve yerine doğru düşünceyi de gösteriyor ve bunu da kutsal ruhuyla sağlıyor. Ve bu sebeple bir Hristiyan iman ettikten sonra, kutsal ruhu aldıktan sonra son nefesini verene kadar bitmeyen bir değişim sürecinin içine giriyor Tanrı'nın yardımıyla.
Evet, orada belki o değişim sürecinden kısaca bahsedecek olursak, bu değişim süreci şey gibi değil. Yani sen yat orada, ben sana ilaç veriyorum. Sen yattığın yerden o ilacı al ve içsel olarak değiş değil. Birlikte bir çaba gösteriyoruz. Ben Tabii ki. Tanrı'nın başlattığı bir şeyle ben de dahil olmamı istiyorum. Aynı Adem bahçesinde olduğu gibi. Düzen getir diyor. Hem kendi hayatıma hem bulunduğum alana esenlik getirmemi istiyor. Yani onun esenliğini, onun müjdesini paylaşmamı istiyor. Demek ki benim de bir rolüm var burada. Yakup'taki o söz, esenlikle git, ısınmana doymanı dilerim der bir ihtiyacı olan birine. Ama bedenin gereksindiklerini vermezse bu neye yarar? Bunun gibi tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Bu nedenle diyoruz ya Hristiyanlar, 2 milyar Hristiyan var. 2 milyar kendisine Hristiyan diyen insan var. Hristiyan yok. 2 Doğru. milyar mümkün değil. Öyle bir rakamın olması.
Doğru.
Bu nedenle bir iman varsa, bir şey ilan ediyorum dünyaya. Ben böyle biriyim, ben bunu kabul ediyorum diyorsam, böyle bir tanrı var. O tanrıda yaptıkları olmalı. Çünkü gösterirken Tanrı kendini, nasıl İsa Mesih buradayken iyi işler yaptı, havalenle de yapmasını istedi. Hatta Paulus'u uyarırken, gönderirken Petrus söyledikleri şeylerden bir tanesi, git yoksullara bak, yetimlere bak. Evet. Verdikleri uyarı, tam müjdeyi paylaşıyorsun. Yoksullara bakıyor musun, yetimlere bakıyor musun? Böyle bir uyarı veriyorlar Paulus Efendi'ye. Evet. Aynı şekilde bize de, Hristiyan oldum. Elbette bu bana bir armağan, ama armağan olduğu için ben artık özgür kılındım günahın egemenliğinden. Artık yapabilirim, iyilik yapabilirim. Artık gerçekten iyilik. Tanrı'yı memnun eden iyilikleri artık şimdi yapabilirim. Çünkü daha önce günahın altında kendi çıkarım için yaparken, artık kendi çıkarımı düşünmeden başka insanların çıkarını düşünerek yapabilirim.
Ya kurtulmuş bir insanın özgürlüğüdür bu. Yani kurtuluşundan eminsen sonuç olaraktan, ki bunu da kutsal yazılarda görüyoruz. Biz kurtulduğumuzdan emin olabiliriz. Artık biz Tanrı'nın rızasını almak için, bak benden razı mısın? Bak ben iyilikler yapıyorum. Yaptığım iyilikleri gör. Hı. Bazen sevaplar da buna benzer. Ya bak, fakire sadaka verdim, gör bak yardım ettim, gör bak bunları sevap haneme yazan, sakın beni yakma cehennemde. Hani değil artık, kurtulmuş bir insan bunlardan özgür bir şekilde artık herhangi bir karşılık beklemeden ya da işte iyilik yapmak için de özgürdür. Çünkü zaten karşılıksız almıştır. Doğru. Bizler kurtuluşu karşılıksız aldığımız için artık karşılıksız vermekle yükümlüyüz. Bu sebeple hani bu yükümlülük de bir görev olmaktan çok, bir önceki podcastimizde de değinmiştik. Tanrı'nın sevgi eylemini görüyoruz. Bu sevgi içimizde büyüyor ve bu sevgi finizlenip içimizde kocaman bir ağaca dönüşüyor ve bunun üretimi olacak ve bu üretim eylemimize yansıyacak. Bu sevgiye karşılık biz ancak minnettarlık gösterebiliriz. Peki minnettar bir kişi ne yapabilir? İşte iki köle benzetmesinde birinci köleden beklenilen minnettarlıktı. Gidip kendisine borçlu olan, 100 dinar borçlu olan ikinci köleyi zindana attırması değil. Ya onu gördüğü zaman, kardeşim senin bana 100 dinar borcun vardı değil mi? Evet, benim 1000 talant olan borcum bağışlandı. Ben de senin 100 dinar olan borcunu bağışlıyorum demesi bekleniliyordu. Çünkü minnettarlık bunu gerektirir. Doğru. Doğru. Bu sebeple biz birinci kölenin, o iki köle benzetmesindeki birinci kölenin yaptığını ne yapıyoruz? Nankörlük diye nitelendiriyoruz. Yani biz kurtuluş aldıktan sonra nankör olmamalıyız.
Doğru. O da onun meyvesi oluyor. Bu imanın, ben bu kadar sevgiyi aldıysam, ben bu kadar merhamet gördüysem merhamet verebilmem gerekir.
Bir Hristiyanın açıkçası evi bu dünya olmadığı gibi, bu dünyadan da böyle dünyevi menfaatleri de olamaz. Olmaması gerekir. Ama İsa Mesih'in yaptığı, Tanrı'nın yaptığı işi iyi özümsememiş olursak eğer, demek ki hala anlamadığımız çok şey var. Demek ki hala biz öğretmenimizin bizden beklediğini yerine getiremeyen sınıfta kalmış öğrenciler gibi hareket ediyoruz. Evet. Eğer bir Hristiyan İsa Mesih'e bakmıyorsa, neye bakıyorsa ona benzeyecek.
Evet.
Baktığı şey kötüyse de o zaman evet merhametsiz olacak. Evet. O zaman evet hoşgörüsüz olacak. Ama ki bir Hristiyanın bakması gereken tek bir resim var. O resim de İncil'dir. O resimde bahsedilen öğretmen de İsa'dır ve İsa sonuç olaraktan yani yeryüzüne gelmiş, yeryüzünde yaşamış, hiçbir şekilde kendisi için bir şey yapmamış ve her şeyi bizim için yapmış ve bizim için ölmüş. Üçüncü günde dirilip arkasından öğrencilerine, arkasından 500 kişiye görünüp öğrencilerinin gözü önünde de göğe alınmıştır. Şimdi bakıyorsun, bu öğretmene iyice bakarsan bu öğretmene benzeyeceksin. Bu öğretmene bakmıyorsan ona benzeyemiyorsun. Lütuf da böyledir. O öğretmenin lütfuna, öğretmenin lütufkarlığına, onun karşılıksız verişine, bir hak etmediği halde bizim uğrumuza ödediği bedellere bakıyorsun. Ya yani insanın birazcık mahcup olması gerekir.
Senin biraz önce değindiğin bir ayet vardı, Romalılar 12. bölüm. Düşüncelerimizin değişmesi, içsel bir değişim gerekiyor. Dışsal olarak söyleyeceğimiz sözler vardır ya, bir şey olur, maşallah deriz kültürümüzde, şu olur, elhamdülillah dersin. Artık durumlara göre kelime dışsal olarak yapabiliyoruz ama içsel olarak düşüncelerinizin değişmesi gerekiyor. Çünkü yalnız kaldığında, hayat zorlaştığında, seni destekleyen, senin yanında olan insanlar bir anda yok olduğunda, o zaman o içsel değişim dışa vuracak. Gerçekten var mı yok mu, o zaman ortaya çıkacak. Acı çektiğimizde de öyledir ya, bir acı çekersin, ben bunu böyle vaaz ediyorum ama şimdi acı çekerken dediklerimin yarısını yapamıyorum. Ha, o zaman lafta, akılda kalmış ama değişmemişim. Gerçekten bedenime işlememiş o yediğim meyve. Gerçekten o kadar yememişim düşündüğüm kadar. Ben işlediğini düşünmüşüm, hayal etmişim ama o yeteri kadar değiştirmemiş beni henüz. Ama bu da bir lütuftur bir anlamda. Bunu görme fırsatım oldu. Tanrı bunu görme fırsatı vererek, tövbede bile lütuf oluyor o tövbe. Çünkü Rab gözümü açsın, Teşekkürler tekrardan. Yine yapmak zorunda olmadığım bir şeyi yaptın. Ben o zaman onun için tövbe ediyorum. Lütufun içinde tövbe, tövbenin içine bir lütuf bularak bir nevi o arayışımız, bir dağda kazı yapan bir adam gibi o arayışımız devam ediyor.
Değişmeme yardımcı ol dediğimiz zaman ben de değişmek için bir ortaya bir efor koyacağım. Ama benim de sınırlarım var. Rab, senin yardımın olmadan başaramam.
Başaramam. Çok güzel.
Tanrı'yla beraber yürüyüşün aslında bir ifadesidir.
Hep Adem bahçesine dönüyoruz ama Adem bahçesinde bile hadi yani ya başladığı bir iş var, henüz bitmemiş bir iş. Hadi yapın. Matta 28. Hadi gidin herkesi yetiştirin. Tanrı sonuçta yapabilir mi? Yapar elbette. Ama bizi de dahil etmek istiyor. Bizi de bunun bir parçası olarak kullanıyor. Hem kendi değişimimizde hem de dünyanın değişiminde. Bu çok değerli bizim için. Son bir soruya geçeyim mi hocam?
Lütfen.
En çok sorulan sorulardan biri ve elbette bu Matta kaçıncı bölümdeyiz? Matta 27'de geçen İsa Mesih çarmıhta o son nefesini vermeden önce saat 3'e doğru diyor İsa yüksek sesle Eli Eli lema shavaktani. Yani Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diyerek bağırdı. İşte bu sözleri duyan Müslüman arkadaşlarımız çoğu zaman ama ateist deist fark etmeksizin sordukları soru İsa Mesih Tanrı'ysa Tanrım dediği kişi kim? Beni terk ettin derken de Tanrı terk ettiyse kendisi Tanrı nasıl terk edilmiş bir Tanrı olur? Tanrı kendisini nasıl terk eder? Bu soru çok sık geliyor. Açıklaması çok basit. Fakat çok aynı zamanda çok zor. Çünkü başka bir bölüme gitmemiz gerekiyor. Kendi içinde açıklayamıyoruz bunu. Açıklamam çünkü bir alıntı bu aslında. Tanrım, evet. Tanrım beni neden terk ettin? Direkt başka bir ayetten. Hangi ayetten hocam? Onu biraz açar mısın bize? Onu birlikte bakalım.
Mezmur 22'den bir alıntıdır. Mezmur 22 birinci ayet şöyle der. Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Diye başlar. Ve Mezmur 22 ile İsa Mesih'in yaşadığı dönem arasında da bayağı bir yüzyıl var.
Davut'un yazdığı mezmurlardan biri sonuçta.
Evet. Aynen öyle. Aynen. Davut'un döneminden kaç yüzyıl sonra İsa Mesih, aslında İsa Mesih orada Tanrı'ya mı feryat ediyor? Hayır. İsa Mesih çarmıhta dahi öğretmendir. Çarmıhta da öğretmeye devam ediyor.
Müjdeci, evet.
Tabii ki karşısındaki halk, karşısındaki o dönemde yaşayan halkın elinde İncil metinleri yok. Hangi metinler var? Eski antlaşma metinleri var. Mezmurlar tomarları var.
Evet.
İşte eski antlaşma Tevrat, Zebur var ellerinde. Ve halk sonuçta kitabını biliyor. Halk o sözler sürekli halkın arasında okunuyor. Yahudi halkı. Yahudi halkı bu sözlere son derece aşina. İsa Mesih çarmıhta Tanrım Tanrım beni neden terk ettiğini söylediği anda onlar Davut'un söylediği söz gerçekleşiyor diyerekten direkt bunu anlıyorlar ve burada mezmurda yazılı olan sözleri hatırlıyorlar.
Evet.
Ve İsa Mesih onlara bu sözleri hatırlatıyor.
Evet, yaklaşık 1000 yıl var hocam arada. Evet. 970 yılın tahmini elbette 9 yıl diyelim daha garanti olsun. Ama o kadar bir zaman geçmiş. Davut bu ayette yazanları yaşamamış biri. Birkaç Yahudi arkadaşımız var bize yazıyor. Siz yanlış anlıyorsunuz o ayetleri diyerek çok isterim bu nasıl açıkladıklarını. Çünkü Davut'u olmayan İsa'ya olmuş şeyler var evet. Orada. Birkaç tersine bakalım teker teker. Ben Matta 27'den okuyayım sen Mezmur 22'den bizimle paylaş olur mu?
Olur.
İlk olarak askerlerin o İsa'yı aşağıladığı bölüm. 27. bölümde onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sadece genel olarak okuyorum. Önde diz çöküp selam ey Yahudilerin kralı diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftan üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydiler ve çarmıha germeye götürdüler. Mezmurlar 22'de var mı? Davut'a
var.
Olmamış ama orada geçen.
Var. Özellikle 22. mezmurda 6. ayette ama ben insan değil toprak kurduğum insanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor. Beni gören herkes alay ediyor, sırıtıp baş sallayarak. Diyorlar ki sırtını Rabbe dayadı, kurtarsın bakalım onu.
Evet.
Madem onu seviyor, yardım etsin.
Kesinlikle. Bunu takiben de o zaman diğer ayeti de okuyayım. Birlikte hareket ediyor. Çünkü başkainler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. İsa ile birlikte çarmıha gelen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler. Bu senin dediğin gibi sırtını Rabbe dayadı kurtarsın bakalım onu. Kelimesi tekrarlanıyor. Kurtarsın bakalım onu. Bazı insanlar şey diyebilir hocam. Elbette böyle aşağılama normaldir. Sonuçta çarmıha gerilen bir insan. Sonrasında İsa Mesih öldükten sonra başka bir şey daha oluyor.
Mezmur 22'de 16. ayette özellikle... Der ki ellerimi ayaklarımı deldiler. Bu da çarmıha gerilmenin net tariflerinden
Davut'a
biridir.
Davut'a olduğunu hatırlamıyoruz öyle böyle bir şey.
Tabii ki Davut'a olmadı. Ve arkasından özellikle ki çarmıhtaki İsa resminde biz bunu görüyoruz. Bütün kemiklerimi sayır oldum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Ve giysilerimi aralarında paylaşıyor. Elbisem için kura çekiyorlar.
Matta 27:35 askerler onu çarmıha geldikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Bu yine böyle bir ayet. Yine Davut'u olmamış bir şey. Fakat İsa Mesih bunu yaşıyor. Başka devam edecek olursak var mı dikkatini çeken, buradan paylaşmak istediğin?
En önemlisi Mezmur 22 bu sözlerin üzerine bir ağıt olarak bitmez. Özellikle çarmıhın önündeki İsa Mesih ruhunu Tanrı'ya teslim ettiğinde o anda gökyüzü karardı. Ve onun karşısındaki yüzbaşı ne dedi? Özellikle burada Mezmur 22'de şöyle onun ifade edilir. Yeryüzünün dört bucağını anımsayıp Rabbe dönecek. Ulusların bütün soyları onun yönünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rabbindir. Ardından da Rab yaptı bunları diyerek bunu kabul edecekler.
Uluslardan bahsediyor ve Matta 27:54'te İsa'yı bekleyen yüzbaşı yani Romalılar ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu dediler.
Evet.
Orada bulunan Yahudilerin kabul etmediğini askerler burada ilan ediyor, kabul ediyor ve Yahudilerin amacı tekrardan sağlanmış oluyor bir anlamda. Amaçları neydi? Bütün uluslarla paylaşmaktı. Amaçları Tanrı onları bir ulus olarak, bir örnek olarak bir nevi en inatçı ve zayıf olan halkı kendi elleriyle yüceltecek ve herkes onlara bakıp bunların işi değil, o zaman Tanrısının işidir diyerek ilan edecekti. Ve burada Tanrı Yahudileri kullanıyor ama yaptıkları kötülükleri kullanarak etrafında bulunan Yahudilerin, Yahudi olmayan kişiler, Greklerin ve Romalıların iman ettiğini görüyoruz. Ve o değişim Mezmurlar 22'den yaklaşık 1000 yıl sonra başlamış oluyor.
İşte bu sebeple de İsa Mesih bu sözü aslında söylüyor. O insanlara Mezmur 22'yi anımsatıp o İsa Mesih'in orada çarmıhta yaşadığı her şeyin aslında 1000 yıl öncesinde yazılmış olduğunu onu o an izleyen bütün Yahudilere o bir cümleyle hatırlatıyor.
Ben de bu ayetlere baktığımda hep diyorum yani İsa Mesih, müjdeci İsa Mesih'i görüyoruz. Son nefesinde bile amacı onunla dalga geçen insanları, onu çarmıha gelmiş askerleri aşağılamak, yok etmek. Böyle bir plan değil. Affediyor ve sonra da müjdeliyor.
Aynen.
Baba ne yaptıklarını bilmiyor diyor. Sonra da gidin okuyun bu ayeti. Yani, o son nefesini verirken bakana kadar, akıllarına gelene kadar zaten o son nefesini vermiş oluyor. Ve oradaki o tepkisi bir nevi okuyun.
Bundan dolayı biz İsa Mesih'e bakmayı sürdürürsek aslında öğretmenimiz son derece sağlamdır. Ve her daim de öğretir, geliştirir. Bu sebeple biz düşüncelerimizin yenilenmesiyle değişiriz. Bu sebeple biz İsa Mesih'e bakarak o büyük lütfu anlayabiliriz. Çünkü öğretmen o son anına kadar da öğretmeye devam eden, müjdelemeye devam eden, alçak gönüllülüğünü sürdürmeye devam eden bir öğretmendi.
Erken kilise dönemine baktığımızda da İsa Mesih'in o çarmıhta yaptığı sadece bir sinematik bir sahne. Bir film de güzel olur bu. Tanrı ne yaptıklarını bilmiyorlar, onlar affet değil. Bir nevi onlar için bir ilan oluyor son nefeslerinde. Bunu tekrarlıyorlar. Örneğini Elçiler İşleri 7. bölümde İstefanos yine taşlanırken bakın dedi göklerin açıldığını ve insanın Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum ve İsa onu taşlarken de Ya Rab bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapatı diyor. İstefanos o son nefesinde İsa Mesih'in yaptığına bir nevi eşlik ediyor. Evet. Bizler de senin dediğin gibi İsa Mesih'i örnek olarak alırsak, ona bakarsak göreceğimiz İsa Mesih düşmanını affeden. Fakat biz insan olarak İsa Mesih'e geldiğimizde ya ben yapamam ki, İsa Mesih onu elimizden alıyor. Ben yaptım ve bendeki o güç şimdi sendedir. Sen de yapacaksın. Yapabilirsin. Artık sebeple, kendi aklımıza bel bağlayamıyoruz orada.
Bu sebeple işte öğretmenimize iyi bakmalı. Ondan iyi öğrenmeliyiz. Bir önceki podcast'imizde öğrenci olmaktan bahsettik.
Doğru.
Öğrencinin görevi öğretmenini dinlemektir. Öğretmeninin öğrettiği her şeyi almaktır. Eğer biz de iyi öğrenciler olursak dünyaya esenlik gelir. Barış gelir. Ama eğer ki çevremize Hristiyanlar olarak esenliği yayamıyorsak bu bizim inandığımız inançtan veya Tanrımızdan veya kitabımızdan değil, tam tersi biz öğrencilerin tembelliğindendir. Yani o yüzden biz tembel öğrenciler olmakla sorumlu değil. Tam tersi öğretmeninin her bir söylediğini duymaya, işitmeye, özümsemeye istekli, ağzının içine bakan ve ne öğrenirsem kârdır diyen öğrenciler olmakla yükümlüyüz.
Evet. Evet, bize verdiği sorumluluk da zaten öğretmek değil. Onlara uymayı öğretin diyor. Yani benim sözüme, benim uyarılarıma, benim verdiğim öğütlere onlara uymayı öğretin insanlara. Öğrenci yetiştirmek de böyle bir şey. Ve aklıma son kapanışta da mezmurlar. Hep bu ayet geliyor. Mezmurlar 1. bölümde 2. ayet. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerine derin derin düşünür. Yani bir anlık öğrendim, bilgi edindim değil. Bu bilginin bir açılımı olacak hayatımda. O derin derin düşünme, yine Romalılar 12, düşüncemizin değişmesi. O düşüncelerle dünyanın düşünceleri var içimde ve onların kapışmasında çıkan o savaşta kim kazanacak? Zevkini Rabbin yasasından alıyorsan, zevkini Tanrı'dan alıyorsan, o zaman onun sözleri yüreğimize, iliklerimize kadar işleyecek bir nevi.
Ve de dinleyicilerimiz, sonuç olaraktan izleyicilerimiz, hani yanlış anlamasın, biz burada mükemmel bir Hristiyan resmi çizmiyoruz. Bir Hristiyan asla mükemmel olamayacak. Yani. Ama bir Hristiyan düşe kalka büyüyecek, hatasından ders alacak ve yeniden öğretmenine yüzünü çevirecek ve bu zorlukların içerisinden ömür boyu geçecek bir kişidir. Eninde sonunda ulaşması beklenilen hedef Mesih benzerliğinde değişmektir. Bu sebeple yeni Hristiyan olan kardeşlerimize de sözümüz bu. Yani kendinizden taşıyamayacağınız yüksek beklentiler içinde olmayın. Gün ve gün öğretmeninize bakın. Bir anda mükemmel değişmeyeceksiniz, bir ayda mükemmel değişmeyeceksiniz, bir yılda mükemmel değişmeyeceksiniz. Ama sabırla ve istikrarlı bir şekilde devam ederseniz değişim, sizdeki değişim çevrenizdeki insanlar tarafından fark edilecek.
Kesinlikle. Çok güzel hocam. Ağzına sağlık.
Teşekkürler. Özgür.
Şamlı Yuhan'la belgesel videosunda dört gözle bekliyoruz şimdiden. Onun hazırlıklarındasın biliyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Size de teşekkür ederiz. Bize eşlik ettiniz. Eşlik ettiyseniz videonun sonuna kadar videoyu beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Düşünceleriniz varsa, yorumlarınız varsa veya farklı bir konuda konuşmamızı istiyorsanız onları da yorumlarda paylaşırsanız seve seve konu hakkında da video yapmak isteriz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.